Ayrım 9.
Örnek aldığımız o basit cümlede dile gelen aslında yüzyılların deneyim birikimidir. Simgesel ve kavramsal nitelikteki böyle bir genellemeyi beyin fizyolojisine indirgemek doğru olamaz herhalde. Bu noktada Darwin'in yanılgıya düştüğü açıktır. Biraz duraksamayla şöyle diyebiliriz. Büyük bir gözlemci ve araştırmacı olan Darwin, düşünür olarak sınırlı kalmıştır. Nitekim seçkin bilim tarihçisi Charles Singer onun için üst düzeyde derin bir araştırmacıydı. Ama dili, kullanma ve felsefi görüş bakımından yüzeysel olmaktan kurtulamamıştır der. Singer'in yargısı yerindedir. Unutmamak gerekir ki bilim yalnız gözleme değil, gözlemi işleyen kavramsal düşünmeye dayanır. Evrim konusunda Darwin'in yetkin gözlemciliği ile birleşen büyük bir kavramsal düşünme gücü sergilediği yadsınamaz. Ancak kültürel insana ilişkin düşünme performansı aynı düzeyde değildir. Darwin için büyük bir bilim adamı ama sıradan bir düşünür diyenleri tümüyle haksız sayabilir miyiz? Modern evrim kuramında Darwin'in içine düştüğü karışıklık giderilmiştir. İnsan evrimi söz konusu olduğunda iki aşama ayırt edilmektedir. 1. İnsanın hayvanlarla ortak olduğu aşama. 2. Kültürel kişiliğin oluştuğu aşama. Psikososyal diye niteleyebileceğimiz ikinci aşamada insan kültürel ve moral kimliğiyle ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada evrim ya da ilerleme doğal seleksiyona değil, insanın giderek bilenen, bilinçli ve amaçlı eylemine bağlı yürümektedir. Bu aşamaya erişen tek canlı türü insandır. O bu kimliğiyle doğayı aşmıştır. 8. Bölüm Tanrısal Dizayn. Olguların ötesine gitmeyi reddedenler çoğunluk olgulara yaklaşmakta yaya kalırlar. T.H. Huxley. Tanrısal varlığın kanıtı. Tanrı'nın varlığını kanıtlama çabasında teologların kullandığı klasik argümanların başında doğanın işleyişindeki düzen gelir. Canlılarda üstelik belli bir amaca yönelik görünen bu düzeni şans ya da rastlantı ürünü saymak inandırıcı olmaktan uzaktır. 19. yüzyıl mekanik anlayışına karşı çıkan teologlar kendileriyle ters düşme pahasına da olsa bir analojiye başvurmaktan kendilerini alamazlar. Onlara göre canlı organizma bir saat gibidir, bir saat gibi çalışır. Saat nasıl bir takım rastlantı etkenlerin ürünü değilse, daha karmaşık, bir plana bağlı işleyen organizmada öyle şans ya da rastlantı etkenlerin ürünü olamaz. Bir plan, bir plancının varlığıyla olasıdır. Doğadaki düzen Tanrı'nın eseridir. Doğanın belli bir düzen içerdiği bilimin temel varsayımlarından biridir. Başka türlü bilim adamlarının olgular arasında değişmez ilişkiler aramalarının, buldukları ilişkileri doğa yasası diye nitelemelerinin ne anlamı olurdu? Gerçekten bilimin başta gelen amacı doğaüstü herhangi bir güç ya da nedene başvurmaksızın doğal güçlerin ilişkisini yansıtan düzeni açıklamak, anlaşılır kılmaktır. Teolojinin tanrısal plan ya da dizayn dediği şey bilim adamı için neden-sonuç bağıntısını yansıtan nesnel bir düzenden başka bir şey değildir. Doğadaki düzeni tanrısal bir planın görüntüsü saymak teolojinin vazgeçemeyeceği kolaya kaçan bir açıklamadır. Bilim açıklamalarında nesnel koşulları aşan bir nedene gitmez. Her olgunun açıklaması başka olgularla olan ilişkisinde aranır. Örneğin, deniz kıyılarını gezenlerin gözünden kaçmayan bir düzen vardır. Doğal plajlarda çakıl ve kum gelişigüzel dağılmış değildir. Çakılların iri olanları kıyıdan en uzak, ince kum suya en yakın kıyı şeridinde serilidir. Arada çakıldan kuma doğru giderek incelen alan yer almaktadır. Bu düzen nasıl oluşmuştur? İlk bakışta burada bir düzenleyici elin çalıştığı, düzenin belli bir amaçla bilinçli olarak oluşturulduğu akla yakın gelebilir. Oysa bilim, söz konusu düzeni hiçbir amaç taşımayan doğal güçlerin mekanik işleyişiyle açıklamaktadır. Bu tür düzenlerin doğada daha pek çok örneği verilebilir. Tuz kristalini alalım. Bilindiği gibi tuz, sodyum ve klordan oluşur. Tuz kristalinde yansıyan düzenin gerisinde her sodyum atomundaki bir elektronun, her klor atomunun yörüngesinde ona karşılık olan boşluğa kolayca yerleşmesi gizlidir. Cansız dünyadaki sistemler gibi biyolojik sistemlerde fiziksel düzenekler çerçevesinde açıklanabilir. Bir hücrenin son derece grift olan metabolizmasını nasıl sağladığı kolayca anlaşılır bir olay değildir. Ne var ki, fizyolojinin ilerlemesiyle bu karmaşık sürecin yaşam gücü türünden gizemli bir güce değil, oldukça basit kimya yasalarına dayandığı görülmüştür. Bu tür örnekleri çoğaltmaya gerek yoktur. Bilim canlı ya da cansız her alanda gözlenen düzenin doğal güçler arasındaki etkileşimin ürünü olduğu gerçeğini yeterince kanıtlamıştır. Organizmanın açığa vurduğu olağanüstü diyebileceğimiz düzende bir planı değil, doğal seleksiyonun işleyişini yansıtmaktadır. Darwin'in yakın dostu ünlü jeolog Charles Lyell, doğal seleksiyonu üç yüzlü Hint tanrısına benzetti. Yıkıcı Shiva, koruyucu Vişnu ve yaratıcı Brahma. Doğal seleksiyon, Shiva olarak zayıfları, uyumsuzları ve beceriksizleri acımasızca yok eder. Vişnu olarak uyumluları korur. Brahma olarak yeni özellikleri gözetir. Üstün nitelikli bireylere egemenlik kapısı açar. Darwin, doğal seleksiyonu evrim olgusunu açıklayan hipotez olarak ortaya attığında, elinde hipotezini kanıtlayan yeterince doyurucu gözlemsel veri yoktu. Bu yüzden o, evcil hayvan ve bitki ıslahında kullanılan yapay seleksiyon çalışmalarını doğrulayıcı deney olarak gösterir. Yetiştiricilerin, örneğin yünü en kaliteli koyundan, sütü en bol inekten, yumurta verimi en yüksek tavuktan döl alarak istedikleri özellikte yeni kuşaklar ürettikleri bilinmektedir. Bu yöntemle sürekli seçilerek üretilen hayvan veya bitkilerin giderek atalarından uzaklaştığı, hatta zamanla yeni diyebileceğimiz türler oluşturmaya yöneldiği söylenebilir. Çiftliklerde sürdürülen ıslah çalışmalarına benzer deneyleri bilim adamları şimdi laboratuvarlarda gerçekleştirmektedirler. Bu deneylerden çok yaygın olan biri meyve sineklerine ilişkindir. Tüm türlerde olduğu gibi sineklerde de bireysel farklar vardır. Örneğin sineğin gövdesinin yanında yer alan tüyler kimi bireylerde daha fazla, kimilerinde daha azdır. Doğal ortamlarından laboratuvara alınan bir grup sinekten tüy sayısı çok yüksek bir grup oluşturmaya koyulan deneycilerin belli bir sürede oluşturdukları sonuç ilginçtir. Tüy sayısı ortalama 8 olan ilk grubun yerini tüy sayısı ortalama 36 olan yeni bir grup almıştır. Daha önemli özellikler üzerinde de deneyler vardır. Mikrobiyolojide penilasetamid denilen kimyasal madde üzerinde çoğalan ama normal olarak o maddeyi metabolize edemeyen bakteri çeşitleri üzerindeki deneyi örnek verebiliriz. Bakterilerin biyokimyasal evrimde gösterdiği bu yeteneğin kimya endüstrisinde yeri önemlidir. Yapay olarak sağlanan bu evrimleşme ile pek çok türden organik moleküller şu ya da bu yönde işlemeye elverişli bakteri çeşidi seçilip çoğalabilmektedirler. DDT ve benzeri tarım ilaçlarının böcekler üzerindeki etkisi bir başka örnektir. Başlangıçta öldürücü olan bu ilaçlara karşı zamanla bağışıklık kazanmış çeşitlerin ortaya çıktığını tarımcılar yakından bilmektedirler. Doğal seleksiyon düzeneği. Bilim adamlarının ya da yetiştiricilerin özel yönlendirmeleri olmaksızın doğal seleksiyon işler mi? Bu sorunun yanıtı bellidir. Doğal seleksiyon insan icadı bir düzenek değil, canlı dünyaya özgü bir etkileşim, bir ayıklama düzeneğidir. Basit bir örnek düzeneğin işleyişini göstermeye yeter. Besleyici et suyu ile dolu bir cam kaba aynı türden iki değişik çeşit bakteri konsun. Bir süre her gün et suyunun belli miktarı yenisiyle değiştirilsin. Bakterilerin iki çeşidi de çoğalmakta, her ikisi de aynı ölçüde değiştirilen et suyu ile birlikte kaptan alınmaktadır. Çeşitlerden birinin daha hızlı beslenip daha hızlı çoğaldığını düşünelim. Bu durumda kaptaki bakteri topluluğunu giderek artan ölçüde hızlı beslenme ve çoğalma özelliğini taşıyan çeşitinin oluşturacağı, sonunda kaptaki bakterilerin tümünün o çeşide dönüşeceği kaçınılmazdır. Bu demektir ki belli bir çevrede aynı türe dahil iki grup canlıdan biri üremede daha hızlı ya da yok olmada daha yavaş özelliğini taşıyorsa bu grup o çevrede çok geçmeden egemenlik kurarken diğer grup yok olmaktan kurtulamaz. Böyle bir seleksiyonun gerçekleşmesi için gerekli başlangıç koşullarından biri grupların üreme hızındaki farksa diğeri grupları birbiriyle yaşam savaşımına iten çevrenin kısıtlı olanağıdır. Doğal seleksiyon dediğimiz düzenekte bu iki koşulun bir araya gelmesiyle etkinlik kazanır. Kuşkusuz doğal seleksiyonun etkinlik kazanmasında şansın ya da rastlantının rolü yok değildir. Ancak bu sonucun belirlenmesinde değil, sözünü ettiğimiz iki başlangıç koşulunun bir araya gelmesinde kendini gösterir. Şimdi diyelim ki kaptaki iki çeşitten hızlı çoğalanın ayrıca şekeri daha kolay metabolize eden bir enzimi vardır. Şekeri kıt bir çevrede bu iki çeşit bakterinin buluşması rastlantı olabilir. Ama bu rastlantıyı izleyen yarışma ve yarışmanın sonucu şansa bağlı değildir. Sözü edilen ilk koşullar verildiğinde çeşitlerden birinin egemenlik kurması, diğerinin yok olması kaçınılmaz olur. Aynı türe dahil bireyler ya da gruplar arasında görecel olarak önemsiz küçük bir varyasyon bile kimi kez yaşam savaşımında önemli rol oynayarak sonunda yeni bir türün evrimine yol açabilir. Darwin'in de değindiği bu noktayı doğrulayan birçok gözlem yapılmıştır. Biz iki örnek vermekle yetineceğiz. Science dergisinin Ekim 1981 sayısında şu gözlem raporunu okuyoruz. Galapagos adalarında Sakaya'da ispinos türünden kuşları 10 yıl boyunca inceleyen iki araştırmacı çevrede beklenmedik etkili bir değişikliğin bu kuşlardan özellikle bir topluluğun genetik kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirdiğini saptar. 1977'de adalarda hüküm süren sert bir kuraklık kuşların beslendiği küçük tohumların yetişmesini büyük ölçüde azaltır. Aç kalan kuşlar normal olarak ilgilenmedikleri büyük tohumlarla beslenme çabasına girerler. Bu çabada görecel olarak iri yapılı kuşlar başarılı, ufak yapılı olanlar başarısız olur. Bir kuşak sonunda yeterince beslenemeyen kuşların ayıklanmasıyla inceleme konusu kuş türünde belirgin bir takım değişiklikler gözlenir. Yeni kuşak kuşların ortalama gövde büyüklüğü artmış, özellikle gagalar büyümüştür. Şimdi kuraklığın birkaç kuşak sürdüğünü düşünelim. Öyle elverişsiz, çetin bir çevrede bulabildikleri tohumlarla beslenmek savaşımı veren, dolayısıyla doğal ayıklanma temposu hızlanan kuşların değişik bir tür oluşturma sürecine girmiş olmaları kaçınılmazdır. Yaşam, çevre koşullarına uyum sağlamakla olasıdır. Doğal seleksiyonun iyi bilinen bir başka örneğini Afrika yerlilerine ait olan orak hücre hemoglobininde bulmaktayız. Hemoglobin S denilen bu form, hemoglobin A denilen normal formdan yalnızca bir noktada farklıdır. Protein moleküllerindeki amino asit valin yerine glutamik asite bırakmıştır. Moleküllerdeki bu değişiklik, kandaki al yuvarların oksijen taşıma gücünü zayıflatmaktadır. Kanında yalnızca hemoglobin S taşıyan bireyler, homozigotlar, aşırı derecede kansızlık, dolayısıyla halsiz ve solgundurlar. Genellikle ergenlik çağına ulaşmadan ölürler. Kanında hem hemoglobin S hem hemoglobin A taşıyan heterozigotlarda ise anemi denilen kansızlığın yol açtığı halsizlik ve solgunluk aşırı değildir. Bunlar genellikle yaşamlarını sürdürebilmektedir. Kanında yalnız hemoglobin A taşıyan başka bir grup homozigotlara gelince bunlarda halsizlik ve solgunluk görünmez. Ancak bunların sıtmanın salgın olduğu bölgelerde hastalığa dayanma güçleri son derece zayıftır. Bu durumda ortaya şöyle bir manzara çıkmaktadır. Salt A geni taşıyanlar sıtmadan, salt S geni taşıyanlar anemiden yok olmakta, her iki geni taşıyan heterozigot bireylerin yaşama şansı daha fazla olduğundan toplulukta her iki gen de varlığını sürdürmektedir. İki geni de taşıyan ana AS ve baba AS'den dünyaya gelen yavrunun gen dağılımı şunlardan biridir. AA, AS, SS. Birinci ve üçüncü kombinasyonlar kaybolmamakla birlikte onları taşıyan çocuklar sürekli yok olmaktadır. Peki bu olayın evrim açısından önemi nedir? Olayın önde gelen önemi doğal seleksiyon düzeneğinin işleyişini göstermesidir. Yaşam savaşımında bazı genotiplerin kurtulma ve çoğalma olanağı daha fazladır. Sonra bu bağlamdaki işleyiş biçimiyle doğal seleksiyon iki çeşit geni de korumakta, dolayısıyla topluluk genetik olarak değişken kalmaktadır. Ne var ki bu değişkenlik çevrenin değişme olasılığına karşı bir önlem, bir hazırlık değildir. Başka bir deyişle türün gelecekteki gereksinmeleri göz önünde tutularak böyle bir değişkenliğe yer verildiği söylenemez. Bu yalnızca heterozigot bireylerin öyle bir çevrede daha başarılı olmasının bir sonucudur. Bir de şu var, topluluğun daha çok S genli bireylerden oluşmasıyla sıtmalı bir çevreye uyum sağladığı söylenebilir. Ancak ne pahasına? Toplulukta sıtmaya karşı bağışıklık sağlayan bir genin korunması, anemik homozigotların kuşaklar boyu yok olmasını gerektirmiştir. Başka uyumlarda da kendini gösteren bu durum, doğal seleksiyona ilişkin önemli bir noktayı açığa vurmaktadır. Doğal seleksiyon türlerin, zayıf ve çevresiyle uyumsuz organizmaların ölümü pahasına, çevreleriyle uyum kurmalarını sağlayan acımasız, amaçsız, mekanik bir süreçtir. Dinsel bağnazlar evrim düşüncesine karşı çıkarken bu noktaya değinmekten kendilerini alamamaktadırlar. Örneğin Kaliforniya'da Yaratılış Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Henry Morris'in kaleminden dökülenlere bakınız. Evrim diye bir şey varsa, canlı dünyada insana uzanan 3 milyar yıllık süreç bir ızdırap ve ölüm süreci olmuş demektir. Bu ise Tanrı'nın insanı son derece savungan ve acımasız bir yöntemle yarattığı anlamına gelir. Oysa İncil'in Tanrısı öyle bir Tanrı değildir, olamaz. Dahası, Morris'e göre ne yönden bakılırsa bakılsın, evrim kendi içinde bir çelişkidir. Canlı dünyada olup bitenler çoğunluk bir savurganlık, acımasız bir vurkırsa, bu niçin kendi içinde bir çelişki olsun? Doğal seleksiyon ne belli bir hedefe yönelik bir süreç, ne de Tanrı gibi koruyan, bağışlayan, sevecen bir güçtür. Yaşam savaşımında deyiş yerinde ise ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Çelişki evrimde değil, yaratılışçı anlayıştadır. Gerçekten canlı dünya Tanrı'nın eseri ise canlıların %99'unun normal yaşamını sürmeden yok oluşunu nasıl açıklayabiliriz? Morrison kendi söylüyor. Milyarlarca hayvan ortada bir neden yokken acı çekmekte, ölüp gitmektedir. Geçmişte yaşayan türlerin birçoğunun bugün izine bile rastlamamaktayız. Unutulan şey doğal seleksiyonun koruyucu melek olmadığıdır. Doğal seleksiyon yanlış yorumlara açık bir kavramdır. Bunlardan biri doğal seleksiyonun her zaman organizmaları çevreleriyle uyumlu kıldığıdır. Oysa doğal seleksiyonun uyum sağlama diye bir işlevi yoktur. Uyum sağlamak şöyle dursun, doğal seleksiyon çoğu kez türlerin yok olmasına bile yol açmaktadır. Bunun çarpıcı bir örneğini farelerdeki T geninde bulmaktayız. T diye bilinen gen bakımından homozigot olan erkek fareler kısırdır. Bir T, bir T, büyük T, geni taşıyan heterozigot erkek fareler ise döl verme yeteneğine sahiptir. Genetik yasalarına göre heterozigot farenin üreme hücrelerinin yarısının küçük T, yarısının da büyük T geni taşıması beklenir. Oysa küçük T genin üreme hücrelerinin %95'inde taşınması gibi bir avantajı vardır. Böyle olunca küçük T genin çok geçmeden fare topluluğunda, bu topluluk çok büyük değilse, egemenlik kurarak doğan tüm erkek farelerin küçük T küçük T genli kısır homozigotlar olacağı, dolayısıyla fare topluluğunun yok olmaya yüz tutacağı söylenebilir. Nitekim çoğu kez olan da budur. Bu örnekte sergilenen doğal seleksiyonun uyum sağlamaya değil, tam tersine yok etmeye yönelik çalıştığı olayıdır. Doğal seleksiyonun her zaman uyum sağlayıcı olmadığına bir başka örnek, Darwin'in cinsel seleksiyon dediği olaydır. Balık, kuş ve birçok memeli türlerde erkek bireylerin renk, ibik, yele, boynuz ve çalım gibi bir takım etkileyici özelliklerle donatıldığını biliyoruz. Göz alıcı bu özellikler aslında erkekler için hem avantaj hem de dezavantaj nedenidir. Dişilerin en çarpıcı ve etkileyici özellikleri taşıyan erkekleri yeğlemeleri, o özelliklerin toplulukta yaygınlık kazanmasına yol açarken, öte yandan aynı erkeklerin düşmanlarınca daha kolay fark edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesi daha fazladır. Bu gibi durumlarda doğal seleksiyonun birbirine ters düşen iki yönde işlediği birçok araştırmalarda ortaya konmuştur. Çelişkiyi en belirgin biçimiyle tavus kuşu sergilemektedir. Renk, biçim ve çalımda olağanüstü etkileyiciliği ile dişisini kazanma sürecine giren tavus kuşunun aynı zamanda düşmanına adeta çağrı çıkardığı söylenebilir. Yaratılışçılar bu çelişkiyi nasıl açıklayacaklardır? Tanrı dişisine daha çekici gelsin diye mi, yoksa leopara daha kolay yem olsun diye mi bu yaratığı olağanüstü özelliklerle donatmıştır? Doğal seleksiyonun sonucu genellikle organizmanın çevresiyle uyum sağlamasıdır. Ne var ki sağlanan uyum çoğu kez türün tüm bireylerini kapsamaktan uzak kalır. Çevre koşullarında beklenmedik ciddi bir değişiklikten yararlanan bireylerin daha hızlı çoğalarak üstünlük kurmaları, diğerlerinin giderek yok olmaları kaçınılmazdır. Sonuç sanki bir planın bilinçli uygulanmasıyla ulaşılan bir düzen görünümündedir. Endüstri devrimi sonrasında İngiltere'de gözlenen bir olay bu bakımdan ilginçtir. Bir zamanlar açık gri renkte olduğu bilinen güve kelebekleri, şimdi üzerinde yaşadıkları ağaç gövdelerinden gün ışığında bile ayırt edilemeyecek kadar kararmıştır. Çevreyle kurulmuş olan bu uyumu endüstri öncesi durum bilinmeseydi, tanrısal bir dizaynın somut bir örneği saymak kolaydı. Oysa bu ağaçların gövdeleri son 150 yıl içinde yoğun endüstrinin yol açtığı hava kirliliği nedeniyle kararmıştır. Giderek koyulaşan ağaç gövdesi üzerinde daha belirgin kalan açık gri kelebekler kuşlara kolay yem olup tükenmeye yüz tutarken, içlerinde renkleri koyu olan az sayıdaki kelebekler çoğalma olanağı bulur. Görüldüğü gibi bu gelişmede bir plan ya da amaçlı bir düzenleme söz konusu değildir. Kurulmuş olan uyum değişen çevre koşullarına göre bireysel varyasyonları kullanan doğal seleksiyonun bir ürünüdür. Verdiğimiz örnekten de görüleceği gibi çevreyle uyumun bozulması, kimi özelliklerinde farklılık gösteren bireylerin bir bölümü için avantaj, bir bölümü için ise dezavantaj oluşturabilir. Ancak avantaj sağlayıcı da olsa, evrim ürünü özelliklerin pek azının organizmanın çevresiyle olan sorunlarına optimal çözüm sağladığı söylenebilir. Kaldı ki bir topluluğun uğradığı evrimsel modifikasyonda kazandığı özelliklerin tümü uyum sağlayıcı olmayabilir. Başka bir deyişle Özelliklerin bir bölümü uyum kurmada işlevsiz kalabilir. Bunlar çoğunluk organizmaya yarışma avantajı sağlayan özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklerdir. Genlerin birçok fenotip özelliklerini oluşturmada işbirliğine girdiği göz önüne alındığında, kendi başına işlevsiz kalan özelliklerin varlığını anlamak kolaylaşır. Bir özellik önemli avantaj sağlıyorsa, ortaya birlikte çıktığı yararsız, hatta bir ölçüde zararlı bir başka özelliğe karşın ayıklanmaktan kurtulabilir. Görülüyor ki canlı dünyada, tanrısal düzenleme şöyle dursun, tam bir uyumdan bile söz etmek olanaksızdır. Doğada uyumdan çok yaşam savaşı egemendir. Voltaire'in isyanı. Evrenin tanrısal bir dizayna dayandığı savına yöneltilen en keskin eleştiri, evrimci bilim adamlarından değil, onlardan çok önce yaşamış bir düşünürden, Voltaire'den gelmiştir. 1755'te bir deprem Lisbon kenti nüfusunun 1/4'ünü, 30 bin kişiyi yok eder. Lisbon depremi diye bilinen bu doğal yıkımda ölenlerin çoğu Azizler Günü nedeniyle kilisede toplanmış dua ediyordu. Felaketi Tanrı'nın günahkar kullarını cezalandırması diye yorumlayan papazlar, Voltaire'in sabrını taşırır. 18. yüzyılın ünlü düşünürü onlara şu dizelerle seslenir. Tüm duyarlı nesneler aynı günde doğmuş. Benim gibi acı çeker, benim gibi ölürler. Kartal ödlek kurbanı üstüne çullanmış. Titreyen organları kanlı gagasıyla parçalar. Savaşın toz dumanında yuvarlanan adam, can çekişen arkadaşının kanıyla kanı karışmakta. Beklerken leş kargalarına yem olma sırasını. Evet, her kişi de tüm dünya sızlanmakta. Hepsi ızdırap için doğmuş, birbirini yok etmekte. Peki bu korkunç kaos ne için? Her birimizin acısı hepimize mutluluk mu dersin? Ne kutsanacak dünya öyleyse? Voltaire'in çağdaşı Rousseau ise yıkımdan doğrudan insanı sorumlu tutuyor. Ona göre insan uygarlık merkezleri diye bilinen kent yaşamı için değil, pastoral yaşam için yaratılmıştır. Voltaire'in bu tür romantik açıklamalar karşısında da sessiz kalması olanaksızdı. Ünlü yapıtı Candide'de alaycı bir dille yazılmış şu satırları okuyoruz. Burun gözlük taşımak, bacak çorap giymek, taş görkemli şatolar yapmak için dizayn edilmiştir. İster insandan, ister doğadan kaynaklansın, başıma gelen her belanın gerisinde demek ki Tanrı'nın usta eli vardır. Doğanın karmaşık düzeni tanrısal dizaynın kanıtı ise, o zaman Tanrı'nın ya çok beceriksiz ya da habis olduğunu kabul etmek zorundayız. Tanrı'ya önleyebileceği kötülüğü isteyerek önlememektedir ya da istemediği kötülüğü önleyememektedir. Yaklaşık 100 yıl sonra Darwin de aynı noktaya parmağını basar. Doğanın beceriksiz, savurgan, aşağılık, aptalca ve acımasız işine bakınca şeytanın çömezi acaba nasıl bir kitap kaleme alırdı? Her şeye yetkin, iyilik, güzellik ve doğruluk kaynağı Yüce Tanrı'nın birbirine kıyan canlılar, musibet ve yıkımlarla dolu bir dünyayı yaratmış olması nasıl açıklanabilir? Kimi ilkel inançlarda dünyanın iyilik ruhuyla kötülük ruhunun, Tanrı ile şeytanın çekişme alanı sayılması pek de yabana atılacak bir bakış değil anlaşılan.